Ayrım 12.
Belki de felaketi fazlaca büyütüyordu. Ama bu durum onuruna aşırı düşkün insanların hepsinde görülür. Son 2 ay içinde epey düşündükten sonra ne pahasına olursa olsun annesinin razı olup olmamasına aldırmadan babasını zorlayarak Petersburg'dan uzaklaştırmaya karar vermişti. Ama 10 dakika önce Nastasya Filipovna'nın ansızın salona girişi Ganya'yı o kadar şaşırtmıştı ki Ardalyon Aleksandrovich'in çıkıp geleceği olasılığını bile düşünememiş, herhangi bir önlem almamıştı. İşte şimdi general herkesin ortasındaydı. Hem de sanki törene hazırmış gibi fraklı olarak. Tam da Ganya'nın beklediği gibi Nastasya Filipovna'nın Ganya'yı ve ailesini alaya almak için yanıp tutuştuğu sırada. Gerçekten de bu ziyaretin başka ne gibi bir anlamı olabilirdi? Annesi ve kız kardeşiyle dost olmaya mı, yoksa kendi evlerinde onları hakaret etmeye mi gelmişti? İki tarafın durumlarına bakılırsa bu konunun kuşku götürür yanı yoktu. Annesiyle kız kardeşi yüzlerine tükürülmüş gibi bir köşeye sıkışıp kalmışlardı. Öte yandan Nastasya Filipovna sanki onların odada bulunduğunun bile farkında değildi. Böyle davranışının %100 belli bir amacı olmalıydı. Ferdişçenko generali Nastasya Filipovna'nın yanına götürdü. General ağırbaşlı bir tavırla eğildi, gülümseyerek "Ardalyon Aleksandrovich Iolgin" diye tanıttı kendini. "Talihsiz bir ihtiyar, asker ve aile reisi. Umarım ki bu kadar güzel..." sözünü bitiremedi. Ferdişçenko çabucak bir sandalye yetiştirdi. General yemekten sonra pek ayakta duramadığı için sandalyeye oturdu. Daha doğrusu çöküverdi. Yine de bu durumundan herhangi bir üzüntüye kapılmadı. Nastasya Filipovna'nın tam karşısına geçmişti. Sevimli bir halde, ağır, zarif bir hareketle kadının parmaklarını alarak dudaklarına götürdü. Zaten general öyle olur olmaz durumlardan utanacak yaratılışta değildi. Elbiseleri biraz kirlice olduğu halde, bütünüyle dış görünüşü ve tavırları oldukça düzgündü. Bunun kendisi de farkındaydı. Eskiden çok iyi bir çevresi vardı. Buralardan ayağı kesileli 2-3 yıl kadar vardı. Generalin bazı düşkünlükleri de o zamandan beri başlamıştı. Yine de sevimli, zarif hali henüz kaybolmuş değildi. Nastasya Filipovna hakkında bazı şeyler duyduğunu Ardalyon Aleksandrovich'in gelişine pek sevinmişti. Ardalyon Aleksandrovich yeniden sözü aldı. "Duyduğuma göre oğlum..." "Evet, oğlunuz. Siz de pek hayırlı bir babaymışsınız. Bana bir kerecik olsun gelmediniz. Kendiniz mi kaçıyorsunuz yoksa oğlunuz mu sizi saklıyor? Oysa siz pekala kimsenin şerefine toz kondurmadan bana gelebilirdiniz." General yeniden 19. yüzyıla çocuklarla babalar diye başlayacak oldu. "Nastasya Filipovna" diye kesti Nina Aleksandrovna. "Ardalyon Aleksandrovich'e lütfen biraz izin verin. Dışarıdan çağırıyorlar." "Aman efendim, olur mu yani? Ben haklarında o kadar çok şey işittim ve kendilerini o kadar görmek istedim ki. Hem generalin ne işi olacak? Emekli değil mi? Beni bırakıp gitmezsiniz değil mi general?" "Size söz veriyorum tekrar gelecek. Şimdi biraz dinlenmesi gerekiyor." Nastasya Filipovna elinden oyuncağı alınan şımarık bir çocuk gibi somurttu ve arsız arsız "Bakın ne diyorlar Ardalyon Aleksandrovich" dedi. "Sizin biraz dinlenmeniz gerekiyormuş." General durumu büsbütün berbat etmek için elini göğsüne bastırarak resmi bir tavırla karısına döndü. "Ama canım bu da..." diye sitem etti. "Var ya" yüksek sesle annesine, "siz buradasınız değil mi anneciğim?" diye sordu. "Sonuna kadar oturacağım." Nastasya Filipovna'nın bu yanıtı duymamış olması olanaksızdı. Yine de neşesi sanki bir kat daha arttı. Generali yeniden soru yağmuruna tuttu. General 5 dakika sonra neşeden kendini unutmuş, odada bulunanların kahkahaları arasından utuk atıyordu. Kolya yavaşça prensi dürterek, "Bari siz çıkarın onu buradan," dedi. "Böyle olmaz ki, ne olursunuz." Çocukcağızın gözlerindeki öfke yaşları parlıyordu. Kendi kendine, "Ah şu kahrolası Ganya," diye mırıldandı. General Nastasya Filipovna'nın sorularına yanıt yetiştirmeye çalışıyor, çenesi durmuyordu. "İvan Fedorovich Yapanchin'le gerçekten yakın dostluk. Ben o, bir de bugün 20 yıllık bir özlemden sonra kucakladığım prensin babası, ölü Prens Lev Nikolayevich Mışkin. 3 silahşörler, Athos, Porthos, Aramis. Ama ne yazık ki içimizden biri iftira ve kurşunla vurulmuş, mezarda yatıyor. Öbürü huzurlarınızda ve hala iftiralara, kurşunlara karşı direnmeye çalışıyor." Nastasya Filipovna şaşkınlıkla, Kurşunlara karşı mı? Diye bağırdı. Evet, burada, göğsümde onlar. Kars'ta vuruldum. Kötü havalarda duyururlar kendilerini. Öbür bakımlardan tam bir filozofum. Dolaşıp geziyorum. İşinden uzaklaşmış bir burjuva gibi kahvede dama oynuyor, independans okuyorum. Dipnot, Fransızca bir dergi. Portos'la, yani Yapan Çin'le ilişkimiz 3 yıl önce trende bir fino köpeği olayından sonra kesildi. Nastasya Filipovna merakla, fino yüzünden mi? Fino köpeği ha? Diye sordu. Bir şeyler hatırlıyormuş gibi ekledi. Durun bakayım, hem de trende, öyle mi? Saçma bir şeydi canım, anlatmaya değmez. Prenses Belokonskaya yanındadısı Bayan Schmidt yüzünden. Ama inanın bana anlatmaya değmez. Nastasya Filipovna neşeyle bağırdı. Hayır hayır, mutlaka anlatın. Ben de duymadım, dedi Ferdişçenko. Chez du nouveau, dipnot, bu yeni bir şey. Nina Aleksandrovna, Ardalyon Aleksandrovich, diye yalvardı. Baba, siz dışarıdan birisi istiyor, diye Kolya bağırdı. General kendinden hoşnut bir biçimde söze başladı. Aslına bakarsanız incir çekirdeğini doldurmaz bir olay. 2 yıl oldu olmadı. Evet, X demir yolu hattının açılmasından sonraydı. O zamanlar artık sivil giyiniyordum. Görevimin devir ve teslimiyle ilgili çok önemli özel işlerimle uğraşıyordum. Bir gün bir birinci mevki bilet alarak trene bindim. Sigara içiyor, daha doğrusu içmeye devam ediyordum. Çünkü vagona girmeden önce yakmıştım. Kompartımanda yalnızdım. Sigara içmek yasak değildi ama tam da izin verilmemişti. Hani adamına göre idare ediyorlar. Cam açıktı. Düdük öter ötmez bir fino köpeğiyle 2 kadın gelip karşıma yerleştiler. Geç kalmışlar. Biri göz alıcı açık maviler giymişti, öbürü daha kendi halindeydi. Üzerinde pelerin, siyah ipekli bir elbise vardı. Çirkin değildiler. Tepeden bakıyor, İngilizce konuşuyorlardı. Aldırış etmeden sigara içmeye devam ediyordum. Bir aralık içmeyeyim diye aklımdan geçti ama üstünde durmadım. Dumanı açık pencereden savuruyordum. Minicik yumruğum kadar fino, mavili kadının kucağında yatıyordu. Patileri beyaz, kapkara bir hayvancıktı. Pek maskara şeydi. Gümüş armalı bir de tasması vardı. Hanımların gitgide bozulduğunu gördüğüm halde hiç umursamıyordum. Tabii hep sigaram yüzünden. Biri bağ çerçeveli, uzun saplı gözlüğünü bana doğru salladı. Yine de aldırış etmedim. Bir şey söylememelerine içerliyordum. Konuşsalar, uyarsalar ya da rica etseler ya, dillerini yutmuşlardı. Oysa ağızlarını açıp bir tek söz söylemiyorlardı. Neden sonra mavilisi birdenbire aklını oynatmış gibi, hem de hiçbir uyarıda bulunmadan sigaramı elimden kaptığı gibi camdan dışarı fırlatıverdi. Tren bütün hızıyla yol alıyordu. Kadın vahşi görünüşlü, tam anlamıyla ilkel yapıda biriydi. Oldukça da iri, tombulcaydı. Uzun boylu, sarışın pembe yüzlüydü. Biraz da fazla pembe. Üstüme diktiği gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Hiç ses çıkarmadan büyük bir nezaketle ama nezaketin en kusursuzu, en incesiyle 2 parmağımı Fino'ya uzattım. Köpeği hiç incitmeden boynundan tuttuğum gibi camdan sigaramın arkasından dışarı savuruverdim. Yalnızca bir havlama o kadar. Tren uçarcasına yol alıyordu. Nastasya Filipovna çocuk gibi kahkahalar atarak ellerini çırptı. Amma da canavarmışsınız. Bravo, bravo doğrusu, diye haykırdı Ferdişçenko. Generalin ortaya çıkmasına canı sıkılan Petitsin bile gülümsedi. Kolya da güldü. Bravo, diye bağırdı. General zafer kazanmış bir tavırla coşkunluk içinde devam etti. Haklıydım, yerden göğe haklıydım. Trende sigara içmek yasaksa, köpek bulundurmak haydi haydi yasaktır. Kolya coşmuş bağırıyordu. Yaşa baba, harika, ben de olsam aynı şeyi yapardım. Nastasya Filipovna sabırsızlıkla, peki kadın ne yaptı? Diye sordu. Kadın mı? İşte bütün tatsızlık ondan çıktı. General somurtarak devam etti. Hiç ağzını açmadan, hiçbir uyarıda falan bulunmadan şırrak diye. Vahşinin biriydi efendim, tam anlamıyla heykel bir kadın. Peki siz ne yaptınız? General gözlerini indirdi, kaşlarını kaldırdı, omuzlarını oynattı, dudaklarını büzdü. Ellerini açarak biraz sustu. Sonra birdenbire, kendimi tutamadım, dedi. Çok mu canımı yaktınız? Yok canım, çok sayılmaz. Ama rezalet koptu. Oysa şöyle bir elimi kaldırmıştım. O da kaldırmış olmak için. Aksiliğe bakın ki mavili kadın Prenses Belokonskaya'nın dadısı mı? Aile dostlarından biri miymiş ne? Siyah elbiseli kadın da Belokons kayaların en büyüğü. Hiç evlenmemiş, 35'inde bir kızmış. Generalin Yapanchi'nin karısıyla Belokonskaya ailesi arasındaki ilişkiler belli. Prensesler ayılıp bayılmış, sevgili Fino'nun yasını tutmuşlar. Altı prens de İngiliz karısının bağırıp çağırmaları tam bir kıyamet. Özür dilemek için kendim gittim, mektup yazdım. Ne beni ne mektubumu kabul ettiler. Daha sonra Yapanchi'lerle bozuşma, çevrelerinden atılışım. Nastasya Filipovna birdenbire, ama bir dakika, nasıl olur bu, dedi. Ben 5-6 gün önce Independence'de, her zaman Independence okurum da tıpkı böyle bir olay okudum. Tıpatıp buna benziyor. Olay Ren bölgesi demir yollarından birindeki bir trende bir Fransız erkekle bir İngiliz kadını arasında geçmiş. Tıpkı böyle. Adamın ağzından sigara çekilip atılmış. Fino da camdan dışarı fırlatılmış. Her şey sizin olaydaki gibi olmuş. Kadının elbisesi bile açık maviymiş. General dehşetli kızardı. Kolya da kızardı ve başını elleri arasına aldı. Petis'in sırtını çeviriverdi. Yalnız Ferdişçenko kahkahalar savuruyordu. Ganya ise olduğu yerde sessiz ama dayanılmaz bir acı içinde kıvranıyordu. General, inanın bana aynı şey benim başımdan da geçti, diye mırıldandı. Kolya söze karıştı. Gerçekten babamla Belokonskaya'ların dadısı Schmidt arasında bir olay geçmişti. Bunu ben de hatırlıyorum. Ama Nastasya Filipovna insafsızca ısrar ediyordu. Tıpkı tıpkısına böyle ha. Avrupa'nın iki ucunda, içindeki açık mavi elbiseye kadar aynı iki olay. Ben size Independence'nin o sayısını göstereyim. General hala ısrarlıydı. Yalnız bu olayın benim başımdan 2 yıl önce geçmiş olduğuna dikkat ediniz. Buna diyeceğim yok öyleyse. Nastasya Filipovna sinir nöbetine tutulmuş gibi gülüyordu. Ganya babasını omzundan yakaladı, ıstırap dolu kükreyen bir sesle ''Biraz dışarı çıkar mısınız?'' dedi. ''Size söyleyeceklerim var.'' Bakışları sonsuz bir nefret doluydu. Tam o sırada holden hızlı hızlı çalınan çıngırak sesi duyuldu. O kadar kuvvetle çalınıyordu ki neredeyse ipi kopacaktı. Bu olağanüstü bir ziyaret olmalıydı. Kolya kapıyı açmaya koştu. 10. Hol birdenbire kalabalık bir grubun gürültüleriyle doldu. Salondakilere dışarıdan birkaç kişi girdikten sonra hala da gelenler varmış gibi geldi. Bir ağızdan konuşup bağırışılıyordu. Kapatılamayan sokak kapısının ağzında ve merdivende bağırıp çağırmalar sürüyordu. Gerçekten garip bir ziyaretti bu. Salondakiler aralarında bakıştılar. Ganya konuk odasına koştu. Odaya giren birkaç kişiyle karşılaştı. Prensin tanıdığı bir ses, ha. ''İşte Yahuda!'' diye bağırdı. ''Merhaba Ganya!'' Başka bir ses, ''O, ta kendisi!'' diye doğruladı. Prensin kuşkusu kalmamıştı. Seslerden biri Rogojin'in, öteki Lebedev'indi. Ganya, konuk odasının eşiğinde afallamış kalmış, ardı ardına 10-12 kişinin Parfen Rogojin'in peşinden salona doluşmasını sessizce, engel olmaya çalışmadan seyrediyordu. Kalabalık yalnız çeşit çeşit insanlardan oluşmasıyla değil, aynı zamanda düşüklükleriyle de dikkati çekiyordu. İçlerinden bazıları sokak kılığında, paltolu ve kürklüydü. Kör kütük sarhoş olan yoksa da hepsi oldukça çakır keyifti. İçeri girmek için birbirlerine destek oluyor gibiydiler. Hiçbirinde tek başına davranacak cesaret görülmüyordu. Hepsi birbirini iteleyerek yürüyordu. Başı çeken Rogojin'de bile sakınımlı bir hal vardı. Belirli bir amacı olduğu çatık kaşlı, asabi, düşünceli yüzünden anlaşılıyordu. Öbürleri onun yanında bir koro heyeti, daha doğrusu karşılıklı yardımlaşma için bir araya gelmiş bir topluluk durumundaydı. Kalabalığın içinde Lebedev'den başka kürkünü holde bırakarak serbestçe girip çıkan kıvır kıvır saçlı, züppe halli Zalejev ile ona benzeyen ve herhalde tüccar oldukları anlaşılan 2-3 kişi daha vardı. Ayrıca askeri elbise giyen güleç yüzlü, kısa boylu, tombalak biriyle, iri yarı, yine çok şişman, asık suratlı, herhalde yumruklarına çok güvenen biri daha vardı. Bunlardan başka bir askeri tıbbiyeliyle yılışıp duran bir de Polonyalı. İçeriye girmeye cesaret edemeyen iki kadın, merdiven başından bakıyorlardı. Kolya kapıyı bunların yüzlerine kapayarak sürmeledi. Rogojin konuk odasına kadar yürüdü. Kapıda Ganya'nın karşısına geçerek, ''Merhaba Ganya alçağı!'' diye tekrarladı. ''Beklemiyordun Parfen Rogojin'i değil mi?'' Aynı anda tam karşısında duran Nastasya Filipovna'yı gördü. Onu burada görmek aklının köşesinden bile geçmemişti herhalde. Çünkü bu karşılaşmadan yıldırımla vurulmuşa döndü. Rengi soldu, dudakları mosmor kesildi. Şaşkınlıkla, yavaştan, kendi kendine konuşuyormuş gibi, "Demek doğruymuş, her şey bitti," dedi. Sonra öfkeyle diş gıcırtatarak, "Pekala, bunu ödetirim sana," dedi. "Pek güzel." Of, tıkanır gibi oluyor, güçlükle konuşuyordu. Bilinçsizce konuk odasına yürüdü. İçeri girer girmez karşısında Nina Aleksandrovna ile Varya'yı buldu. Bütün heyecanına karşın utanarak durdu. Kör kütük sarhoş olan Lebedev de gölgesiymiş gibi peşinden içeri daldı. Sonra üniversite öğrencisi, yumruğu güçlü adam, sağ sola selam dağıtan Zalejev, son olarak da kısa boylu Şişko girmeye çalıştılar. İçeride kadınların bulunması onları bir dereceye kadar frenliyor, kendilerini kapıp koyvermelerine engel oluyordu. Tabii bu başlayana kadardı. Bir kere başlamak fırsatı çıksın, dünyanın bütün kadınları bir araya gelse tutamazdı onları. Rogojin burada prensle karşılaşmasına şaşarak dalgın dalgın, "O ne?" dedi. "Sen de mi buradasın prens? Ayağında da hala o kötü ayakkabılar. Ah ah!" diye içini çekti. Prensi unutarak bakışlarını yeniden Nastasya Filipovna'ya çevirdi. Bir mıknatısın çekimine tutulmuş gibi yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyordu. Nastasya Filipovna kuşkulu bir merakla gelen konuklara bakıyordu. Neden sonra Ganya kendini toparladı. İçeri girenlere sert sert baktıktan sonra yüksek sesle ve doğrudan doğruya Rogojin'e, "Girdiğiniz yer bir ahır olmasa gerek," diye bağırdı. "Burada annem ve kız kardeşim var." Rogojin dişlerinin arasından, "Annenle kız kardeşin olduğunu görüyoruz," dedi. Lebedev de, "Annenle kız kardeşin olduğu belli," diye kuyruk salladı. Yumruğu güçlü adam harekete geçme zamanı geldiğini sanarak bir şeyler homurdanmaya başladı. Ganya birdenbire coşarak, "Ne oluyorsunuz?" diye bağırdı. "Önce hepiniz buradan konuk odasına geçin lütfen. Sonra kiminle?" Rogojin yerinden kıpırdanmadan öfke içinde sırıttı. "Vay beyim vay. Tanımadın mı? Rogojin'i tanıyamadın demek. Sizinle bir yerde görüşmüştük ama." "Ya, bir yerde görüşmüşmüş. Sana daha 3 ay önce kumarda ötülen, pederinin 200 rublesini kaptıran kimdi? İhtiyar onu öğrenemeden göçtü gitti. Beni götüren sendin. Knif'te kağıt düzüyordu. Yine tanımadın mı? Bak, Fititsin de tanık. Şimdi sana cebimden bir 3 rublelik çıkarıp göstersem, Vasilyevski'ye ellerin üstünde gidersin. Böyle bir adamsın sen, ruhun böyle. Şimdi bile seni paramla satın almaya geldim. Ayakkabılarıma bakma, para tonla bende. Seni de, bütün bu çevrendekileri de satın alırım. İstesem hepinizi satın alırım. Neyiniz var, neyiniz yoksa alırım." Rogojin konuştukça açılıyor, gitgide coşuyordu. Diye bağırdı. "Ne olur kovmayın beni, Nastasya Filipovna. Bana yalnızca şunu söyleyin. Evleniyor musunuz, evlenmiyor musunuz onunla?" Rogojin sorusunu kendinden geçmiş bir tavırla, sanki bir tanrıça karşısındaymış gibi sormuştu. Üstünde idam hükmü giyen, artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir insanın aldırmazlığı vardı. Ölümünü bekler gibi verilecek yanıtı bekliyordu. Nastasya Filipovna onu alaycı, gururlu bir bakışla süzdü. Varya'ya ve Nina Aleksandrovna'ya baktıktan sonra Ganya'ya döndü. Birdenbire sesini değiştirdi. "Neler söylüyorsunuz? Nedir bütün bunlar? Hem bunları niçin soruyorsunuz?" diye yavaş yavaş ciddi, biraz da şaşkınlıkla yanıt verdi. "Demek aslı yok bunun." Rogojin bunu sevinçten deliye dönerek söylemişti. "Doğru değil demek. Oysa onlar bana..." "Ah evet, onların ağzına bakılırsa siz Ganya ile nişanlanmışsınız. Nastasya Filipovna, onunla. İmkan var mı buna? Hoş, bunu hepsine söyledim ama. 100 rubleye satın alırım ben onu. Vazgeçmesi için 1000. Bilemediniz 3000 ruble verdim mi, düğün öncesinde kaçar gider. Nişanlısını da bana bırakır. Doğru mu değil mi Ganya alçağı? Hadi 3000 işte. Zaten bunun için geldim buraya. Senden böyle bir senet almaya. Dedim ya, satın alacağım dedim mi, alırım ben." Renkten renge giren Ganya, "Yıkıl git buradan, sarhoşsun," diye haykırdı. Onun bağırması üzerine birkaç sesin birden yükseldiği duyuldu. Rogojin'in yardakçıları zaten bir işaret bekliyordu. Lebedev büyük bir çabayla Rogojin'in kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Rogojin, "Doğru katip," dedi. "Doğru, ay yaşın teki." Sonra gözlerini çevresinde delice gezdirerek "Nastasya Filipovna!" diye bağırdı. Ürktü, sonra da cesaretle ekledi. İşte 18.000. Kağıda sarılı, sicimle çapraz bağlı bir paketi masaya, kadının önüne fırlattı. İşte, dahası da var. Söylemek istediğini tamamlamaya cesaret edemedi. Son derece ürkmüş görünen Lebedev'de, "Yo, yo!" diye kulağına fısıldadı. Paranın çokluğundan ürkerek çok aşağı bir miktardan başlamak gerektiğini kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılıyordu. "Hadi git sen de aptal, boyundan büyük işlere kalkışma." Nastasya Filipovna'nın ateş saçan bakışlarıyla karşılaşınca birden titredi. Kendini toparlayarak derin bir pişmanlıkla konuştu. "Sanırım ben de senin gibi aptalın biriyim. Sana uyup ben de sapıttım." Nastasya Filipovna Rogojin'in karmakarışık yüzüne bakarak güldü. Sonra umursamayan bir sesle, "Bana mı bu 18.000?" diye bağırdı. "Bonkörlüğünü nasıl da gösterir?" Gitmeye hazırlanıyormuş gibi sandalyeden kalktı. Ganya olanları soluksuz seyrediyordu. Rogojin, 40.000 diye bağırdı. 18 değil, 40.000. Van Kapitsin ile Biskup, 7'ye kadar 40.000'i bulmaya söz verdiler. 40.000, tamı tamına 40.000. Çirkin bir sahneydi bu. Ama Nastasya Filipovna hala gülüyor ve gitmiyordu. Kalışını bile bile uzatıyor gibiydi. Nina Aleksandrovna ile Varya da yerlerinden kalkmış, sonucu korku içinde sessizce bekliyorlardı. Varya'nın gözleri parlıyordu. Ancak bu sahne Nina Aleksandrovna'da kötü bir etki uyandırmıştı. Kadın titriyordu. Neredeyse düşüp bayılacaktı. "Öyleyse 100.000 olsun. 100.000'i hemen bugün takdim edeceğim." "Hey Petitsin, çare bul bakalım. Sen de yararlanırsın." Petitsin çabucak ona yaklaştı, elinden yakalayarak, "Aklını mı oynattın?" diye fısıldadı. "Sarhoşsun. Nerede olduğunun farkında mısın? Şimdi polis çağıracaklar." Nastasya Filipovna büsbütün kışkırtıyordu. "Sarhoş palavrası bunlar canım," dedi. "Palavra değil, para akşam elinizde. Petitsin, korkunç tefeci, yetiş imdadıma. Akşama 100.000'i bul da ne istersen al. Esirgemeyeceğimi göreceksin." Rogojin iyice coşmuştu. O anda Ardalyon Aleksandrovic öfkeli bir biçimde Rogojin'e yaklaştı. Ansızın ve sert sert, "Nedir bunlar?" diye bağırdı. O zamana kadar sessiz sessiz duran ihtiyarın bu ani coşkusu herkesi güldürdü. Rogojin de güldü. "Bu da nesi? Hadi gel gidelim babalık, biraz kafayı tütsüleriz." Utanç ve öfkeden gözleri yaşaran Kolya, "Bu kadarı da alçaklık artık," diye bağırdı. Varya öfkesinden titreyerek, "Aranızda bu utanmaz kadını dışarı atacak kimse yok mu?" diye haykırdı.